Ayrım 22. Sayfa 256. Kara kış Doğu Avrupa'yı kasıp kavuruyordu. Ekspres Bükreş'e zorlukla gelmişti. İngiliz elçiliğinden bir görevli İsmet Paşa'ya Lord Curzon'un gizli bir mesajını ulaştırdı. Lord Curzon barış ümidi veriyor, konferansın barış ile sonuçlanmasını diliyordu. Bu mesaj durumun askıda kalmasının İngiliz hükümetini tedirgin ettiğini, barış istediğini gösteriyordu. Lord Curzon bir çeşit af dilemekteydi. Barışı istemeyen mi vardı? Ama Lozan'ın ilk dönemine katılan müttefik baş delegeleri barışı gerçekleştirecek olgunlukta değillerdi. Hiçbirinde barış kafası ve yüreği yoktu. İsmet Paşa ve kurul kar yolları kapattığı için Köstence'ye büyük zorlukla ulaşabildi. Köstence'den gemiye bindiler. 16 Şubat akşamı İstanbul'a geldiler. İsmet Paşa basına bilgi verdi. Lozan'a herkes cebine istediğini koyup gelmişti. Çok mücadele ettik. Konferansa ara verilmesine neden olan konular daha çok iktisadi ve mali konulardır. İktisadi bakımdan bir ortaçağ memleketi olamayız. Bizi böyle görmelerine katlanamayız. Yeni Türkiye yaşamak azmindedir. Bunu kanıtlayacağız. Dipnot: Anadolu ve Rumeli ebedi ana vatan sanılırken Rumeli birkaç gün içinde elden gidivermişti. Sopayla kovalanmışlardı. Müttefikler Doğu Trakya'yı Türklere zor geri vermişlerdi. Anadolu hakkında hala bazı tasarıları vardı. Ermeniler, Geldaniler, Nasturiler, Asurlular için yurt isteyerek Alevilere, Kürtlere, Çerkeslere, Araplara azınlık statüsü verilmesi için baskı yaparak Anadolu'yu çözmek, parçalamak isteğini sürdürdükleri görülüyordu. Son dayanak, son sınır, son yurt, son barınak Doğu Trakya ve Anadolu'ydu. Burada tutunmak, hayat eseri göstermek, kimsede ümit bırakmamak gerekliydi. Bunun için her şey yapılmalıydı. Bir daha belirtiyorum, birçok karar Anadolu'yu koruma, savunma amaçlıdır. 17 Şubat günü İstanbul'daki müttefik yüksek komiserleri İsmet Paşa'yı ziyaret ederek bazı önerilerde bulundular. İsmet Paşa hükümetiyle konuşmadan hiçbir öneriyi kabul edemeyeceğini bildirdi. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalar da Eskişehir'de buluşacaklardı. 17 Şubat gecesi trene bindiler. Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım, Fevzi Paşa, bazı milletvekilleri, Salih Bey, Pakize Hanım ve görevliler de o gece İzmir'den hareket ettiler. Gece olmasına rağmen istasyonlar yine sevgi gösterileri yapan halkla doluydu. Kazım Karabekir Paşa da kongrenin kararı gereği kongre adına Mustafa Kemal Paşa'yı uğurlamaya gelmiş, kongrenin saygılarını, iyi dileklerini iletmişti. Saat 2.30'da uşağa geldiler. İstasyon lüks lambaları, mum fenerleri, meşaleler ile aydınlatılmıştı. Uşak ayaktaydı. Yakın köylerden de çok gelen olmuştu. Kurbanlar kesildi. Uşak müftüsü Büyük Kuvvayi Milliyeci Ahmet Hulusi Efendi güzel bir konuşma ile halkın Gazi Paşa'ya minnetini belirtti. Eskişehir'e kadar bütün istasyonlar heyecanlı kalabalıklarla doluydu. Ama Eskişehir'e zamanında yetişmek için istasyonlarda duramadılar. Yavaş geçerek halkı selamladılar. Saat 9'da Eskişehir'e ulaştılar. İsmet Paşa, Doktor Rıza Nur, Hasan Saka, kurul üyeleri, Eskişehir yöneticileri ve Eskişehirlilerce karşılandılar. Minarelerden sela veriliyor, istasyonun dışına taşmış olan kalabalıktan bağırışlar, alkışlar, tekbirler duyuluyordu. Davullar, zurnalar oyun havaları vurmakta, türlü gruplar halk oyunları oynamaktaydı. Halk Mustafa Kemal Paşa'yı sanki yıllardır görmemiş gibiydi. İsmet Paşa trene atladı. Mustafa Kemal Paşa ile kucaklaştılar. İsmet Paşa'nın saçının yer yer beyazlaşmış olduğunu görünce paşanın içi sızladı. Ne kadar zor günler yaşadığı anlaşılıyordu. İsmet Paşa büyük bir sevinçle paşayı ve Latife Hanım'ı kutladı. Nikah yüzüklerini getirmişti. Kendi armağanıyla birlikte verdi. Halkın sevgisini karşılıksız bırakmamak için hep birlikte trenden indiler. Halkı selamlayarak belediyeye yürüdüler. Güzel gözlü genç bir köylü kadın bağırdı. Paşam, ulu Allah benim ömrümden alıp sana versin. Dipnot: Sevgili gençler, Mustafa Kemal Paşa'nın her yerde her zaman halkın büyük ilgisi ve sevgisiyle karşılaştığını görüyorsunuz. Nasıl emsalsiz bir sevgiyle sevildiğini belirtmek için bu bilgileri veriyorum. Bu bilgileri o günkü gazetelere, anılara, belgelere dayanarak aktarıyorum. Millet Atatürk'ü böyle sevmiş, böyle saymıştır. Yalnız bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde de Atatürk'e duyulan bu sürekli ve büyük sevgi ve saygının benzeri yoktur. Aramızdan ayrılana kadar da ilgi ve sevgi böyle devam etmiştir. Peki sonra ne oldu da Atatürk aleyhinde yazan, konuşan, bir takım vefasız, kadir bilmez, saygısız insanlar türedi? Bu kitapta bu da anlatılacak. Meclisteki büyük komisyon odasındaki masanın çevresinde kimi gazete okuyor, mektup yazıyor, kimi de alçak sesle sohbet ediyordu. Tevfik Hoca söylenmeye başladı. Biri sordu, ne oldu hoca? Daha ne olsun, İzmir'deki kongreye temsilci olarak işçi kadınları da almışlar. Süreyya Bey okuduğu gazeteden başını kaldırdı. Ne var bunda? Allah Allah, işçi kadınlar erkeklerle diz dize oturup memleket işlerini mi konuşacaklar? Bu ne yani, uygarlık mı? Süreyya Bey kısık bir kahkaha attı. Öyle şey olur mu? Uygarlık kadını eve hapsetmek, okula yollamamak, ara sıra dövmek, kapatmak, erkeğin üç adım gerisinden yürütmek demektir. Doğru dedim değil mi hoca? Tevfik Hoca masadan kalkıp gitti. Mahmut Esat Bey'in kongrede açıkladığı iktisat modeli sadece birkaç dikkatli temsilcinin ilgisini çekmişti. Bu doğal bir durumdu. Türklerin bir çığır açabileceğine, özgün bir görüş ileri sürebileceğine, kopya olmayan bir çözüm bulabileceğine güvenilmezdi. Avrupalının düşünüp bulamadığı bir şeyi bir Türk'ün düşünüp bulabileceğine yüzyıllardır kimse inanmıyordu. Batı dünyasına özgü canlılık, zenginlik, icatlar, keşifler, transatlantikler, trenler, uçaklar, balonlar, yeni silahlar, yeni bilimler karşısında duyulan aşağılık duygusu birçok aydının hücrelerine işlemişti. Kongre Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren iktisat modelini bir yana bıraktı, güncel, pratik, küçük sorunlara daldı. Büyük, kapsamlı sorunları henüz tartışmaya hazır olmayan bir toplumun parçasıydılar. Belediyede bir odaya çekildiler. İsmet Paşa, Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalara Lozan'ı genişçe anlattı. Neler kabul edilmişti, neler edilmemişti, neler daha konuşulmamıştı. Konferansın bir dökümünü yaptı. Döküm şunu gösteriyordu. İngiltere ile Musul'dan başka sorun kalmamıştı. Musul sorununu anlaşma dışına alarak Türkiye ile İngiltere arasında bir yıl içinde bir karara bağlamak imkanı vardı. Lord Curzon'un çıkardığı öteki sorunların İngiltere ile bir ilgisi yoktu. Fransa ve İtalya ile bazı önemli iktisadi ve mali konularda anlaşma sağlanamamıştı. Görüşmelerin kesilmesinin nedeni Fransız ve İtalyan delegelerinin küçük çıkarcılıkları ve inatçılıklarıydı. Kara ağacı sorun yapan Yunanlılar ve Bulgarlardı. Yunanlılarla tazminat konusunda anlaşma sağlanması çok zor görünüyordu. Lord Curzon bu sorunlarda karşı devletleri desteklemeyi emperyal bir görev olarak benimsemişti. Türkiye bir karşı tasarı hazırlayıp müttefiklere verebilir ve görüşmeler yeniden başlayabilirdi. Durum böyle bir çözüm için elverişli görünüyordu. Lord Curzon'un mesajını gösterdi. Büyük konuları gece geç saate kadar birkaç kez daha ayrıntılı olarak değerlendirdiler. Geceyi Eskişehir'de trende geçirdiler. Eskişehir-Ankara yolunu da konuşa konuşa aldılar. Mustafa Kemal Paşa'da, Fevzi Paşa'da bazı geçici, kısa süreli fedakarlıklarla barışın mümkün olduğunu görmüşlerdi. Bu durum ikisini de rahatlattı. Çünkü sürekli savaş olasılığı içinde yaşanamaz, bu kadar büyük bir orduyu uzun süre beslemeye devletin gücü yetmezdi. Türkiye iş yapmak, ayağa kalkabilmek için bir an önce barışa geçmeliydi. Sabah saat 10'da Ankara'ya geldiler, törenle karşılandılar. Başbakan, bakanlar, birçok milletvekili, muhabirler ve halk istasyondaydı. Başbakan ve bakanlar Latife Hanım'a hoş geldiniz dediler ve saygılarını sundular. Halk mutlu olun diye bağırıyordu. Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım Çankaya'ya, başbakan ve bakanlar vilayet konağına gittiler. Mustafa Kemal Paşa eşini eve bıraktıktan sonra gelecek ve bakanlar kurulu toplanacaktı. Paşa buyur Latif dedi. Evine hoş geldin. Yol verdi. Latife Hanım önde içeri girdiler. Bu sırada şoförler ikinci otomobilden Latife Hanım'ın boy boy bavullarını indiriyorlardı. Dipnot. Latife Hanım'la ilgili bir kitapta 7 deve yükü çeyiz getirdiği yazılı. Bu bir halk ölçüsüdür. Çok anlamına gelir. Ama Latife Hanım'ın çok çeyiz getirdiği bir abartıdır. O zamanlar bugünkü gibi yatak odası takımı, mutfak eşyası kız tarafına aittir gibi adetler yoktu. Zaten bunların alası vardı köşkte. Mustafa Kemal Paşa evine özenen çok düzenli biriydi. Latife Hanım bir bekarın evine değil, devlet başkanının yaşadığı köşke geliyordu. Latife Hanım'ın giysileri dışında bavullara sığan örtüler, çarşaflar, yemek takımı, çatal bıçak takımı gibi bir şeyler getirdiği anlaşılıyor. Gerisi abartıdır. New York Times gazetesi Latife Hanım'ın 1 milyon liralık yani 660 bin dolarlık çeyiz getirdiği söyleniyor diye yazmış. Bu ve benzeri haberler doğudan masalsı haberler verme alışkanlığının ürünüdür. İpek Çalışlar'ın Latife Hanım adlı çalışması emek ürünü bir çalışma. Ama genelde bilimsel ve gerçekçi değil, bir derleme. Her derlediği bilgiyi kitabına almış. Bazı önemli ve bilinen gerçekleri ise dışarıda bırakmış. Genel olarak oryantalist bakış ürünü dış haberlere dayanıyor. Olayların akışı ile Türk gazeteleri ve anılar bu ve benzeri yabancı kaynaklı masalları doğrulamıyor. Biyografi yazmak için her şeyden önce dönemle ve karakterle ilgili bütün ana kaynakları taramak ve eleştirel bir tutumla değerlendirmek gerekir. Karakterlere, gerçeklere ve olayların akışına uyan bilgiler korunur, masallar, uydurmalar, dedikodular atılır. Geriye güvenilir, doğru dürüst, güvenilir bir çalışma kalır. Sayın İpek Çalışlar'ın çalışmasında gerçeğe, karakterlere, olayların akışına ve döneme uymayan hayli bilgi gerçekmiş gibi yer alıyor. Latife Hanım'a saygı duymak doğru ve güzel bir yaklaşım ama aynı saygıyı gerçeklere de göstermek gerekmez mi? Biyografi roman değildir, hele masal hiç değildir. Ayrıntılarla ilgili birçok yanlış var, önemli olanlara yeri geldikçe değineceğim. Kitapla ilgili yazıları toplamıştım. Bu yazıları yazanların çoğunun o dönemi bilmedikleri ya da pek az bildikleri anlaşılıyor. Bu genel bilgisizlik insanı utandırıyor. Havuzlu holden geçip yemek odasına geçtiler. Latife Hanım havuzlu hole bayılmıştı. Yemek odasına hayran kaldı. Paşa Abdurrahim'e, "Latife ablana evi gezdir," dedi, "ben geliyorum." Yukarı çıktı. Abdurrahim önce birinci kattaki elçi kabul odasını gösterdi. Oymalı mobilyalarla döşeli, görkemli bir odaydı. Sonra zarif döşeli misafir salonuna götürdü. Salonda piyano da vardı. Çankaya Köşkü Göztepe'deki köşkten daha büyük değildi ama daha güzel döşenmişti. Bir devlet başkanının evi olduğu belliydi. Latife Hanım neşeyle sordu. "Kim çalıyor bu piyanoyu? Sen mi, paşa mı?" "Fikriye ablamın piyanosu. O çalardı, çok eğlenirdik." Latife Hanım'ın yüzünden bir duman geçti. "Nerede şimdi Fikriye ablan?" "Almanya'da, hastanede." Üstünü değiştiren paşa aşağıya inmişti. Bakanlar kurulu toplantısına katılacağını söyledi. "Sen de biraz dinlenir, biraz yerleşirsin. Ev senin." Bakanlar kurulu İsmet Paşa'yı dikkatle sorular sorarak dinledi. Yemek arası vermediler. Yine kaşar ekmek ve çay getirttiler. İsmet Paşa müttefiklerin hazırladıkları ve imzalanması için baskı yaptıkları anlaşma projesinin bazı bölümlerini okudu. Hepsi çok kızdı. "Sevri hazırlayan kafa bu. Hiç değişmiyor. Bu ne doymaz iştah. Bu ne arsız, bencil bir diplomasi." Bakanlar Kurulu'nun bir karar vermesi gerekiyordu. Ya barış görüşmelerini keserek sonuç almak için askeri harekete geçirecekti ya da barış görüşmelerini sürdürecekti. Bakanlar Kurulu barışı seçti. Karşı bir tasarı hazırlamaya karar verildi. 21 Şubat günü TBMM toplandı. Başkan Ali Fuat Paşa'ydı. Hükümetin isteği üzerine gizli oturuma geçildi. Balkonlar boşaltıldı, tutanak katiplerinin yerini genç milletvekilleri aldı, kapılar kapandı. İsmet Paşa ilk kez sivil giyinmiş olarak kürsüye geldi. Pek çıktı. Lozan görüşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi sundu, soruları yanıtladı. Hükümetin katılımıyla bir karşı tasarı hazırlanıyordu. Karşı tasarı hazırlanınca meclise yeniden bilgi sunulacaktı. Bu oturum tartışmasız, kavgasız kapandı. Ama bu fırtına öncesi sakinlikti. Dipnot Gizli Celse Zabıtları 4. Cilt Sayfa 1290-1301. Müttefiklerin tasarısına karşı Türk tasarısı hızla hazırlanmaktaydı. Asıl çalışmayı İsmet Paşa Doktor Rıza Nur Hasan Saka ile danışman ve uzmanlar yapıyor, çalışmalara gerektikçe Mustafa Kemal Paşa, Başbakan ve bakanlar da katılıyorlardı. 6 gün süren yoğun bir çalışmadan sonra tasarı olgunlaştı. uzlaşılmamış önemli duyarlı konular vardı. Bu konularda gerektiğinde ne kadar, nereye kadar fedakarlık yapılabilirdi? Meclisten bu konularda görüş istemeye karar verdiler. Dipnot, müttefik tasarısına karşı hızla bir Türk tasarısının hazırlanmasını ve müttefiklere gönderilmesini İsmet Paşa'ya Lozan'da bulunan ABD temsilcisi Amiral Bristol tavsiye etmişti. İsmet Paşa bu tavsiyeyi benimsedi, hükümete iletti. Hükümet de uygun buldu. Barış yolunu bu işlem açmıştır. İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 95. 27 Şubat günü gizli bir oturumda İsmet Paşa durumu meclise anlattı, ayrıntılı bilgi sundu, meclisin görüşünü istedi. Tartışmalar başladı. Söz alan milletvekilleri Lozan kurulunu da hükümeti de suçladılar. Yeteri kadar fedakarlık yapılmıştı. Karaağaç'tan ve Musul'dan fedakarlık düşünülemezdi. Hiçbir konuda kapitülasyon nitelikli bir ayrıcalık kabul edilemezdi. İskenderun niye istenmemişti? Batı Trakya'da referandum yapılması niçin sağlanamamıştı? İstanbul Rumları niye nüfus değişiminin dışında bırakılmıştı? Patrikhane neden yine İstanbul'da kalmıştı ve benzeri şeyler. Meclis gerginlik içinde öteki iki Lozan delegesiyle danışmanları da dinlemeye karar verdi. Bu görüşmeler 2 Mart günü başlayacaktı. Bugün ilk esir ve rehine kafilesi İzmir'e gelecekti. İktisat Kongresi bir kurulun kongreyi temsil etmek üzere esirlerin karşılanışında bulunmasını kararlaştırdı. Dipnot, Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi sayfa 310. Binlerce kişi yöneticiler bu kafilede bulunması olası esirlerin ve rehinelerin yakınları, basın ve İzmirliler Alsancak Limanı'nı birinci kordonu doldurmuştu. Gemi öğleden sonra körfezin ağzında belirdi. Gemiyi iki motor bot karşılamış, esir değişimiyle ilgili kurul gemiye çıkmıştı. Kurul gerekli işlemleri gemi yanaşmadan bitirmek istiyordu. Ne esirlerde bekleyecek sabır vardı ne bekleyenlerde. Gemi sabırları sınaya sınaya hayli zaman sonra iskeleye yanaştı. Güverteleri dolduran esirleri de bekleyenleri de müthiş bir heyecan sarmıştı. Bağırışlar, dualar yangın dumanı gibi göğe yükseliyordu. Çoğu erkek, azı kadın, esirler ve rehineler ağır ağır gemiden inmeye başladılar. Bir bölümü bakımsız esir kamplarında ölmüştü. Bunlar düşmanın acımasızlığına ve Azrail'e yenilmemiş olanlardı. Hepsi zayıf, sefil, hastaydı, paçavralar içindeydiler. Durumları yaklaştıkça daha iyi anlaşılıyordu. Yakınlarının sevinç, şükür, acıma ve isyan duygularıyla dolu çığlıkları patlamaya başladı. 1 Mart 1923 Perşembe günü meclis 4. toplantı yılına giriyordu. Bu nedenle de meclis başkanı Mustafa Kemal Paşa bir konuşmayla yeni toplantı yılını açacaktı. Dipnot, o zamanlar mali yılbaşı 1 Mart idi. Meclis toplantı dönemleri de 1 Mart'ta başlardı. Direksiyon binasındaki çalışma odasında konuşmasını gözden geçiriyordu. Hayati Bey, Kılıç Ali Bey ile Nuri Bey'i, Jonker çağırmıştınız. Geldiler efendim dedi. Sevindi. Bir konuda yardımlarını isteyecekti. Buyursunlar. Salih Bozok'u da içeri çağırdı. Üçü tamam olunca dedi ki, yarın meclisin 4. yılı başlıyor. Latife'nin de dinleyici olarak meclise gelmesini istiyorum. Üçü de irkildi. Kılıç Ali olmaz paşam diye itiraz etti. Bin türlü laf ederler. Nuri Bey de kalın sesiyle, icat çıkarma dedi. Ama birinin ilk adım atması gerek. Bu adımı başka adımlar izler. Bakarsınız bir gün hanımlar meclise milletvekili olarak da girerler. Nuri Jonker'in yüzü buruştu. Bazen ne kadar hayalci oluyorsun paşam. Buna hayal değil, hedef denir. Fırsatlardan yararlanarak, imkanları zorlayarak bir yol açmak ve bu durgun suyun akmasını sağlamak zorundayız. Dinleyici balkonunda oturur beni dinler. Sizler de latifeye eşlik edersiniz. Salih Bozok da arkadaşları gibi düşünüyordu ama sesini çıkarmadı, içini çekti. Meclis tören günlerine özgü bir canlılık içindeydi. Saat 13'e yaklaşmıştı. Görevler koridordaki odalardaki milletvekillerini salona davet etmeye başladılar. Salon ve balkonlar dolarken Başkan Mustafa Kemal Paşa ağır adımlarla salona girdi. Milletvekillerini selamlayarak başkanlık kürsüsüne çıktı. Açılış konuşmasından önce usul gereği yapılması gerekli birkaç işlem vardı. O işler yapılırken uğultu kesildi, bir sessizlik oldu. Gözler başkanlık kürsüsünün solundaki balkona döndü. Koyu renk giysili ve başı örtülü bir hanım balkona girdi, yürüdü, en sondaki iskemleye oturdu. Balkonda bulunan büyükelçiler Latife Hanım'ı ayağa kalkarak saygıyla selamladılar. Kılıç Ali Bey arkasında ayakta durdu. Nuri Jonker Bey biraz ötesinde oturdu. Bilenler bilmeyenlere fısıldadılar. Mustafa Kemal Paşa'nın eşi. Salon dalgalandı, bazıları tepki gösterdiler. Buraya kadın girmesi doğru mu? Hafız Mehmet Bey homurdandı. Bu kadarı da fazla. Yusuf Ziya Bey bunun arkası gelir diye söylendi. İşlemler bitmişti. Paşa açış konuşmasını yapmak için ayağa kalktı. 1922 yılını özetledi. Dipnot, o yoksulluk içinde basım evi ve kitaplık kurulması için 260.360 TL ödenek ayrılmış. 3 erkek bir kız yeni öğretmen okulu açılmış, Sağlık Bakanlığı'nda 337 doktor ve 434 sağlık memuru, çocuk yurtlarında 10.000'e yakın yetim varmış. Kanunları gözden geçirmek üzere 7 komisyon kurulmuş. Binlerce sorun ve yoksulluk bu demirden kuşağı yıldırmıyor, sürekli çare arıyor ve üretiyorlar. Not, meclis bu son döneme 341 üye ile giriyor. O yoksulluk ve ateş içinde hayli şey yapıldığı anlaşılıyordu. Eğitim konusunda bilgi verdikten sonra geleceğe dönük emellerinden bir kısmını da açıkladı. Vatan sınırları içinde önemli merkezlerde çağdaş kitaplıklar, bitki ve hayvanat bahçeleri, konservatuvarlar, sanat atölyeleri, müzeler ve sergi salonları, fidanlıklar kurmak, ilçe merkezlerine kadar bütün memleketi basım evleriyle donatmak gerekmektedir. Kurulacak irfan, kültür merkezlerinde konferanslar, gece dersleri verilmesi, köy imamları için pratik kurslar açılması, halka ücretsiz kitaplar dağıtılması. Bu hayaller, istekler birçok milletvekilini de heyecanlandırdı. İç ya da dış engeller çıkmazsa birkaç nesil sonunda bu hayaller bütünüyle gerçek olabilirdi. Paşa konuşmasını milli egemenliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yücelterek bitirdi. Çok alkışlandı. Dipnot 1. Devre Zabıt Ceridesi 27. Cilt Sayfa 11-12 birleştirilerek. Latife Hanım birçok erkeğin şaşkın, hayran, ayıplayan, gazap dolu bakışları altında balkonda oturmuş, yüzünü kapamadan derin bir vakar ve sükunet içinde Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasını dinlemiş, uygarlaşma tarihine geçmişti. Çankaya'ya dönerken Paşa Latife Hanım'a teşekkür etti. Kılıç Ali ve Nuri Bey'i de Çankaya'ya çağırmıştı. Onların önünde bir daha teşekkür etti. Çok teşekkür ederim Latif. İftihar ettim. Bir gün kadın erkek eşitliğinin sağlanacağına kesinlikle inanıyorum. Nuri, sen yine hayal diyeceksin ama haklı hayaller damla damla birikir, bir gün gerçek oluverir. Nuri Bey dizine vurdu. Birileri icat çıkarmasa insanlık mağara döneminde kalırdı. 2 Mart günü mecliste Lozan görüşmeleri başladı. Oturumlar gizliydi. Başkanlığı Ali Fuat Paşa yapıyor, Mustafa Kemal Paşa da görüşmeleri izliyordu. Görüşmeler çok çabuk tartışmaya dönüştü, hava gerildi. Muhalefet Lozan'da uzlaşma için atılmış her adımı misak-ı milliye, milli mücadeleye aykırı, Lozan kurulunu da yetersiz, başarısız buluyordu. Aynı hırçınlık 3 Mart günü de sürdü. Mustafa Kemal Paşa bu görüşmelerin birkaç gün süreceğini, bu nedenle eve geç gelebileceğini bildirmişti. Oyalanmak için evi düzenlemeye karar veren Latife Hanım Paşa'dan izin istedi. ''Çocuk, bu ev senin. İstediğin gibi düzenle. Ben akşamdan akşama misafirinim.'' Ali Metin Çavuş da evi düzenlemeye koyuldu. Getirdiği yemek takımlarını, süslü masa örtülerini, peçeteleri büfeye yerleştirdiler. Büyük masaya kadife bir örtü yaydı, baktı, beğendi. ''Nasıl oldu?'' Çok güzel oldu efendim. Sonra misafir odasına geçtiler. Latife Hanım piyanoyu gösterdi. Çalan olmadığına göre bu piyanoyu buradan kaldıralım. Ali Metin Çavuş sarsıldı. Fikriye'den tek iz bu kalmıştı. Buraya pek yakışıyordu diyebildi. Latife Hanım sert, kesin bir eda ile bunu buradan kaldırın Ali Çavuş dedi. Sahibi isteyince verirsiniz. Ali Çavuş'un başı önüne düştü. Peki efendim. Fikriye geç kalkmıştı. Üzerinde sabahlığı, boynunda kehribar tesbih vardı. Küçük masada kahvaltı tepsisi duruyordu. Canı hiç istemiyordu ama iyileşmesi için yemesi gerekti. Tam masaya otururken kapı neşeyle açıldı. Gelen sanatoryumdaki Türk hastaydı. ''Bonjour güzelim. Evden bir sürü eski yeni gazete yollamışlar. Birinde ilginç bir haber var. Bak.'' Gazeteyi uzattı. ''Gazi Paşa İzmirli bir hanımla evlenmiş.'' Bir anda dünya taş kesildi. Gazeteyi almak için elini uzatmıştı. Ateşe değecekmiş gibi korkuyla geri çekti. Hayır, Yo, hayır. Kadın yanlış bir şey yaptığını anlamıştı, odadan kaçtı. Fikriye kapıyı kilitledi. Şiddetle yasaktı ama artık önemi yoktu. Bir sigara yaktı, sonuna kadar içti. Küçük bir bavulu yatağının üzerine koydu. Ufak tefek eşyalarını düzensiz bir biçimde bavula atmaya başladı. Hava kararınca sanatoryumdan kaçacaktı. İzmir İktisat Kongresi tam da bu saatte son olarak toplanmıştı. 4 Mart saat 10.30'du. İzmir Belediyesi adına Haydar Rüştü Bey herkese başarı ve esenlik diledi. Hazırlanan 12 maddelik misak-ı iktisadi, yani iktisat yeminini okundu ve kabul edildi. Bu metin halka yönelik bazı öğütler ve ilkelerden oluşuyordu. Gruplar adına kısa veda konuşmaları yapıldı, kadın işçiler adına Rukiye Hanım konuştu. Kardeşler, bizleri bu kongreye davet eden Büyük Millet Meclisi Hükümeti Erkanı'na ve bilhassa Reisimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine biz kadınlar samimi teşekkürlerimizi takdim ederiz. Türkiye'de memleket işlerine kadınların da iştirak etmesi ilk defa vuku buluyor. Bu şerefin bizlere müyesser olması kalplerimizi ferah ve gurur hisleriyle doldurdu. Konuşmasını şöyle bitirdi. Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti, yaşasın Türk işçi ve köylüleri, yaşasın çalışkan Türk işçi kadınlığı. Dipnot 1. Devre Zabıt Ceridesi 27. sayfa 11-12 birleştirilerek. Kazım Karabekir Paşa bir konuşmayla kongreyi kapadı. Deniz bandosu İstiklal Marşı'nı çaldı, milli marşın nasıl dinleneceğini bilenler oturanlara ayağa kalkmalarını işaret ettiler. Milli marşa yeni yeni alışılıyordu. Marş ayakta dinlendi ve kongre sona erdi. Dipnot. Milli marşın Zeki Üngör'ün bestesinden önce çeşitli besteleri var. En bilineni Ali Rıfat Çağatay'ın Alaturka bestesi. Bu besteler tutmamış, beğenilmemiştir. 1930 yılında Zeki Üngör'ün bestesi kesin olarak kabul edildi. Kongre Yönetim Kurulu 6 gün daha çalışarak kongrede alınan kararları düzenleyip İktisat Bakanlığı'na gönderecektir. Dipnot, kongre önce grup kurulları olarak çalışmıştır. Hazırlanan raporlar önce grup genel kurullarında görüşülmüş, sonra kongre genel kurulunda tartışılmıştır. Genel kurul 17 kez toplanmıştır. Not, Kazım Karabekir Paşa kongre sırasında Latin harflerinin kabulü yönünde bir dilek üzerine bir konuşma yaparak dileğin aleyhinde konuşmuş, bunun yıkım olacağını söylemiştir. Gündüz Ökçün Türkiye İktisat Kongresi sayfa 318. Not 2. Mahmut Esat Bey de kongrede kredi ve bankalar konusunda şöyle demiştir. Çok önem verdiğim bir sorun da kredi sorunudur. Eğer bankalar kurmazsak biz yabancı sermayesine eziliriz. Milli bankalar Türkiye'nin iktisadi sınırlarının siperleri olacaktır. Kanaatimiz Türk iktisadı bankalarla başlamalıdır. Gündüz Ökçün Türkiye İktisat Kongresi sayfa 312. Not 3. Genel kurulda bazı üyelerin başları açık, fessiz ya da kalpaksız oturdukları görülüyordu. Bu yeni durum bazı üyeleri rahatsız etti. Erkeklerin başlarının da kapalı olması adetti. Başlar kapalı oturulması için önerge verdiler. Genel kurul bu öneriyi reddetti. Not 4. Kongre oldukça yararlı olmuştur. Devlet grupların isteklerini öğrenir, milli iktisat anlayışı tohumu toprağa düşmüştür. Ayrıca yurdun dört bucağı birbirini tanır. Ama şunu söylemek gerekiyor. Resmin bütünü görülmemiş, Türkiye'nin genel durumu ve çıkış yolu gerektiği gibi tartışılmamıştır. Her grup kendi yararına uygun önerilerde bulunmuştur. Kongreye olaya topyekün bakış yerine mesleki tavrın egemen olduğu söylenebilir. Not 5. Misak-ı iktisadide yerli kumaş kullanılması, iktisadi birlik, ağaç bayramı, kitap bayramı, namuslu olmak gibi öğütler var. Bu belgeyi çocukça, safça bulanlar çoğunlukta. Kapitülasyonlar döneminden çıkılıyor. Böyle bir özgürlük hiç yaşanmamış. Deney birikimi çok az, iktisatçı da çok değil. Bu belge o andaki genel durumumuzu, duyguları, özlemleri yansıtan bir ayna. Henüz bu düzeydeyiz. Bu nedenle belgeye şefkatle bakmak insafa uygun olur. Sanatoryum başhekimi telgrafla hastanın kaçtığını bildirmişti. Salih Bey evlendiğinizi duydu anlaşılan dedi. Muzaffer Kılıç tehlikeye haber verdi. Bence Fikriye Hanım buraya geliyor. Mustafa Kemal Paşa da öyle düşünüyordu. Bence de. Sorunu Fikriye'yi üzmeden, incitmeden, Latife'yi zor durumda bırakmadan, huzursuz etmeden çözmek için türlü yollar düşündüler. Sonunda İstanbul'da Doktor Adnan Bey'in Fikriye'yi durdurup durumu anlatmasını uygun buldular. Bu beklenmedik hareketi hastalığının ilerlediğini gösteriyordu. Üçü de sapsarıydı. ''Sakın kızı üzmesinler Salih.'' ''Elbette, Adnan Bey'e gerekeni yazarım.''